Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 4.
Orta bayraktarının o davudi sesiyle sanki her birine sövüyormuş gibi adını okuduğu her yeniçeri çorbacının önüne kadar geldikten sonra kollarını kavuşturup öne eğilerek selam veriyor, ardından da iskeleye, kalyonun yanına yürüyordu. Fakat çok geçmemişti ki garip bir olaya sebep olacak bir ad okundu. Fitilli Danyal Ağa. O ana kadar homurdanan yeniçerilerin hepsi bu ad okunur okunmaz susmuştu. Derken bu güruh içinden 60 yaşlarında görünen bir nefer, sırtında esrarengiz bir torba ile ortaya geldi. Selam bile vermeden torbayı ters çevirip içindekileri yere boca ettikten sonra bağırdı. Fitilli Danyal'den geriye kalanlar işte burada. Torbadan dökülenler bir insana ait kemiklerdi. Bu rezalet karşısında çorbacı, uyluk ve kaval kemiklerine, bir kurşun deliğinin göründüğü kafatasına, kaburgalara ve daha bir nice kalıntıya öfkeyle baktıktan sonra haykırdı. Fitilli Danyal eğer buysa, peki ya sen kimsin Breteres? Bu rezaleti çıkaran yeniçeri ise büyük bir gururla cevap verdi. Benim adım Emilio Santos. Ardından yere eğilip kemikleri tek tek toplamaya ve torbasına atmaya başladı. Bu iskeletin onun için büyük önem taşıdığı açıktı. Söyledikleri ve yaptıkları büyük bir cezayı gerektiriyordu ama 53. ortanın odabaşı rütbesindeki zabiti, çorbacının kulağına bir şey fısıldadıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi yoklamaya devam edildi. Esrarengiz kişinin kemiklerini doldurduğu torbasını sırtına vuran bu yeniçeri, yasak olmasına rağmen sakal da bırakmıştı. Ayrıca İspanyol yapımı çakmaklı tüfengiyle bugüne kadar kim bilir kaç bin kez ateş etmişti ki, silahının falya tavasındaki barutun tetik çekildiğinde ateş alması sonucu yüzünün sağ tarafında yanık izleri peyda olmuştu. Sakalı gibi bıyığının da sağ yanı kısaydı. Nişan almadan önce tıpkı tek gözlüler gibi sol gözüne siyah bir bant bağlardı. Çünkü ya iki gözünü birden açan ya da ikisini birden kapayabilen bu adam, sadece sol gözünü bir türlü yumamıyordu. Yoldaşları onu adıyla değil sakal lakabıyla anarlardı. Anlatılanlar doğruysa, 60 yaşlarında görünmesine rağmen hala dinç olduğu söylenebilecek bu yeniçeri, 40 yıl içinde kimine göre 3700, bazılarına göre de 4000'den fazla adam öldürmüştü. Hayatı boyunca sadece bir kere, o da tüfekhanede bir testiye, yani cansız bir hedefe ateş ederken ıskalamıştı. İşte o günden bu yana sadece canlı hedeflere tetik çekiyor, uzun namlulu berberi tüfengiyle 600, nispeten kısa namlulu olan İspanyol yapımı çakmaklısıyla da 250 adımdan attığını vuruyordu. Yeter ki hedefi canlı olsun. Gece yarısından sonraki 4. saatte ilk horoz öttü. Yeniçerilerin yoklaması bitmiş ve son yükler, yani 53. ortanın hurçları, kalyonun ambarlarından birine istif edilmişti. Fakat yeniçeriler hala iskeledeydiler. Seyir zabiti Abuzer Reis, bu sinirli askerlerin başında bulunan oda başına ve diğer zabitlere seslenip tüfekçileri güverteye almasını söyledi. Fakat zabitlerden biri bağırdı. "Bana bak Abuzer Reis, sen ve oda başımız sadece Allah'ın huzurunda insan olarak değil, aynı zamanda Kaptan Efendimizin huzurunda rütbe olarak da eşitsiniz. Bu yüzden haddini bil, yoksa ben sana bildiririm." Bu asker gülbank çekilmeden ve cenk duası okunmadan sefere çıkmaz. Yeniçeri ocağının kanunu budur. Ayrıca, odabaşı sözlerini bitirmemişti ki, o karanlıkta seyir güvertesinden kırbacın yani Süleyman Reis'in sesi duyuldu. "Bre adam, padişahın iradesini çiğnersin de ocağın kanununa mı uydum dersin? Sabah ezanı okunmadan önce bu gemi yola çıkacak. Ama sizinle ama siz olmadan. Gemiye ister binin ister binmeyin. Fakat sabah olup da sizleri bu rıhtımda gören ketüdağınıza nasıl hesap vereceğinizi bir düşünün. O da sadrazama vereceği hesabı düşünecektir. Cenk duasını bahane edip seferden kaçan sizler de ocağın adını lekeleyeceksiniz. Hemen şimdi gelip gemide sessizce dua edebilirsiniz. Allah'ın sizi işitmesi için illa hep bir ağızdan bağırıp bir de tüfekle üç el ateş etmeniz mi gerekir? Ortalığa bir sessizlik çöktü ama çok sürmedi. Çünkü ikinci horoz da ötmüş, sabah ezanının okunmasına az bir zaman kalmıştı. Süleyman Reis iskeleye doğru tekrar bağırdı. Ey tüfekçiler, bilirim yiğit adamlarsınız. 53. ortanın mertliğini işitmişliğim de vardır. Bu gemiye lazımsınız. Yiğit adam feragat etmeyi bilir. Haydi girin gemiye. Bundan sonra sizin de bizim de evimiz burası. Yeniçerilerin oda başısı yere öfkeyle tükürdükten sonra adamlarına haydi ağalar dedi. Öyle görünür ki uğurlu bir sefer olmayacak bu. Bizi yolcu etmeye gelen bile yok. O sorguçlu, ipek kaftanlı yalı adamları şimdi hala uyuyorlar. Ocağımızın şerefi için binin gemiye. Yoksa biz öksüz ve yetimlere acıyan olmaz. Haydi binin. Zaten gemiye en son binen Yeniçeri de o oldu. Ardından tersane azapları sürme iskeleyi çeker çekmez üçüncü horoz da üttü. Rüzgar Karayel tarafından esiyordu. Seyir güvertesindeki Abu Zer Reis, neredeyse bir kova büyüklüğündeki feryat hunisini kulpundan tutup ağzına götürerek bağırdı. Ales da var diye. O karanlıkta 190 kadem uzunluğundaki bu büyük kalyonda verilen bu emri pasaparola edip, ta baş kasaraya kadar ulaştıran vardiyanların sesleri duyuldu. Derken birinci vardiyadaki porsunlar, marineller ve acemi denizciler Alesta beklerken, ayak altında dolaşmaları yasak olan diğerleri baş kasaraya girip meydanı onlara bıraktılar. Kıç taraftaki o devasa fener, yani geminin namusu, onuru demek olan, fanus dışında güvertedeki diğer fenerlerin hepsi dümencinin ileriyi görebilmesi için söndürüldü. Usta bir denizcinin yani bir marinelin seren ve yelkenleri kontrol etmek için gerekli olan halatları zifiri karanlıkta bile el yordamıyla armadorada derhal bulup fora ve volta edebilmesi şarttı. Her bir direkten sorumlu olan porsunlar alesta diye bağırdıklarında seyir zabiti palamarı mola etme emrini verdi. Ne aksiliktir ki palamar iskeleden alınmadan hemen önce Arap camiinin müezzinleri yanık sesleriyle sabah ezanını okumaya başladılar. Ne yazık ki artık günlerden salı yani kan günüydü. Kabil'in kendi kardeşi Habil'i öldürdüğü o uğursuz gün. İşte o anda kalyonun bütün postaları ve kaplama tahtaları gıcırdadı, sanki taşıdığı günah yüküyle gemi acı içinde inliyordu. Palamar mola edildikten sonra usturmaçalar çekildi. Serenler hisa edildi. Abu Zer Reis'in Arriva komutuyla marineller ve diğer denizciler, dayanıklı olması için ziftle sıvanmış, ip merdivenlere benzeyen çarmıklardan direklere tırmandılar ve marsipetlere basıp serenlere yayıldılar. Kafa açıp rüzgarı yakalamak için dümen alabanda edildi ve akıntının etkisiyle kalyonun pruvası sancak tarafına doğru yavaş yavaş dönmeye başladı. Ardından pruva direğindeki tüm yelkenler ve grandi direğinin gabya yelkeni fora edilir edilmez gümbür diyerek rüzgarla doldu. İskotalar alındıktan sonra denizciler halatlara asılıp son bir kez silkeleyerek kırışmış yelkenleri düzelttiler. Sabah karanlığında gemi, rüzgarı sancak omuzluktan alıp ağır ağır yol almaya başladı. Sarayburnu'ndan dönerken tüm yelkenleri foravele edilip, rüzgarı sancaktan aldığı için iskele tarafına yatan kalyon, apaz seyriyle ahır kapı önünden sanki gizlice geçerken selam topu bile atmadı. Alacakaranlıkta onu sadece bir kayıkçı gördü. Gemilere birer ad verilmediği o dönemde, kalyonun kıç aynalığında, yaldızlı zemin üzerine siyah boyayla sağdan sola yazılmış o dört harfi, Elif, Mim, Elif ve T harflerini güçlükle okuyabildi. Amat. O uğursuz gün tersaneden kalkıp denize açılan esrarengiz kalyonun adı buydu. Eski zaman gemilerinde hele hele üç direkli bir galyonda, reisler ve zabitler hariç mürettebatın rahat ve ferah bir ortamda yaşadığı pek söylenemezdi. Her şeyden önce, özellikle rüzgara doğru giderken, gemi sürekli dalgaya bindiği için, Pruva durmadan iner kalkar, vardiya değişimine kadar tayfanın kafa dinleyip uyuduğu ve yemek yediği baş kasaradaki zavallıların gönülleri bulanır, içleri dışlarına çıkardı. Alışık olmayanları canlarından bezdiren bu sallantı, geminin kıç tarafında daha az hissedildiği için, kıdemliler ve gedikliler kıç altında yatıp kalkarlardı. Tayfa bu durumu bir adaletsizlik olarak görür, belki de haklı olarak zabitlere daima kin ve kıskançlıkla bakardı. Ayrıca çukur güverteden seyir güvertesine, ancak ve ancak zabitlerden izin alındığında çıkılabilir, bu da tayfanın hoşnutsuzluğunu ve isyan duygularını kırbaçlardı. Kendileri de başkasaradan geldikleri için bu duyguya gayet aşina olan zabitler de, gülle yerine birer torba tüfek kurşunu doldurulmuş iki küpeşte topunu, tayfanın yaşama alanı olan çukur güverteye ve başkasaraya doğru işte bu yüzden yöneltip ateşe hazır halde bekletirlerdi. Fakat muhtemel bir isyanı bastırmak için alınan bu tedbir, tayfanın zaten beslediği husumeti körüklemekten başka bir işe yaramazdı. Eli sopalı porsunu elleriyle boğmaya yeminler etmiş bir gabyarın, gözlerinde oynaşan vahşice pırıltı, kendisinden defalarca tokat ve tekme yediği iskele zabitini boğazlamaya kararlı bir marinelin, defalarca bileyip kıl ağısını bile çektiği bıçağın ışıltısı, yediği onca küfür ve değnekten sonra artık gaddarca sırıtan bir aceminin, kalan son üç dişindeki revnak, güneş ışığı almayan başkasaradaki kör kandilin ışığını bastırırdı. Konstantiniyye'den 3 saat önce ayrılan Amat, sık sık dirise eden rüzgar nedeniyle, bazen orsasına seyrederken büyük bir foşurtuyla sık sık kafa gömdüğü için, güverteye gelen serpinti Pruva neferlerini sırılsıklam etmişti. Deryayı yararak baş bodoslamasının iki yanında ak bir bıyık gibi köpükler bırakan gemi, dalgaya girip çıkarken rüzgar şiddetle uğulduyor, omurga, postalar ve kaplama tahtaları inleyip gıcırdıyor, rüzgarın etkisiyle halatlardan ıslık sesleri yükselirken, ıskotalara, prasyalara ve daha bir nice halata bağlı makaralar cırıl cırıl ötüyordu. 20 yeniçeri ateşe hazır tüfekleriyle seyir güvertesinde nöbetteyken, diğerleri ya ön güvertede hava alıyor ya da baş altındaki manga denilen koğuşta uyumaya çalışıyorlardı. Basık tavanlı ve daracık bir yer olan mangada, her biri 4'er halatla tavana asılmış, 3'er yataklı tam 8 ranza ile, sancakta ve iskelede 2'şer parça olmak üzere 4 kolomborne topu vardı. Öyle ki mürettebat teyakkuz haline geçince tavana bağlı ipler çekilip ranzalar toplanabiliyor ve ortalık böylece neta edildiğinde lombarlar açılıp topların dışarı salya edilme imkanı doğuyordu. Fakat bu ranzalar zemine değil de tavana tutturulduğu için sürekli sallanıyorlar ve denize alışık olmayan yeniçeriler ara sıra öğürüp midelerinde ne varsa boşaltıyorlardı. Ranzalarına serdikleri ot dolu şiltelerde, hem de her an çatışmaya hazır olarak, yani giyinik durumda yatmak zorunda olan bu tüfekçilere, birer maşrapa afyonlu şarap dağıtılınca iç bulantıları geçer gibi olmuştu. Derken mangadaki herkes uykuya daldı. Gerçi bulundukları o dar mekanda çıtları çıkmıyordu ama, kabuslarında toplar gürülüyor, tüfekler patlıyor, aman dileyenlerin feryatları Allah Allah nidalarına karışıyordu. Tayfanın ancak izin alarak girebildiği seyir güvertesinin bir üstünde, yani kıç altının sancak tarafında bulunan kaptan kamarasının hemen bitişiğindeki kamara, rütbece kaptandan sonra gelen 6 zabite tahsis edilmişti. Kırbaç Süleyman ve Ali Reis sayılmazsa, seyir zabiti Abuzer Reis, gemi hekimi, oda başı ve topçu başının yaşama alanı burasıydı. Rütbece daha aşağı bazı gedikliler, yani sancak, iskele ve pruva zabitleri, topçu başçavuşu, yeniçerilerin iki ustası ve üç baş eskisi, vardiya çavuşları, gemi bezirganı, kahya ve hayreti mucip bir şahıs olan gemi katibi ise kıç tarafın alt dehlizinde yatıp kalkıyorlardı.
Ayrım sonu.